Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Nefes Saat programıyla yine sizlerle beraberiz. Ben Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam, doçent doktor Fırat Erdoğan ve kumanda masasında Mehmet Akman Bey. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Umarız sağlıklısınızdır. Bu programı da sağlıklı bir şekilde dinliyorsunuzdur ve bilgi edinmek amacıyla. Hani bir Nefes Saat programında acaba bugün hangi konuda bahsedeceğiz, bize bilgi zenginliği olarak neler katacak diye dinliyorsunuzdur. Kısmet olursa bugün birbirinden farklı birçok konuya değinmiş olacağız. Vaktimiz el verirse eğer kıymetli dinleyiciler. 30 Mayıs Dünya MS Günü'ydü. Onu geride bıraktık ama isterseniz Dünya MS Günü ile alakalı birkaç söz bahsetmiş olalım. MS bildiğiniz gibi son birkaç yıldan beri ülkemizde özellikle popüler hale geldi. Niçin popüler hale geldi? Popüler insanların yakalamış olduğu bir hastalık olduğu için medyada bunu hayliyle dile getirmiş oldu. Fakat bu ülkemizde bu hastalığın içerisinde belki birçok insan var ve bu hastalığı merak eden de birçok insan var. Belki yeni yakalanmış bu hastalığı ama ne olduğunu bilmeyen, risklerini bilmeyen insanlar var. Bu bakımdan Dünya MS Günü hasebiyle öncelikle MS hastalığının içeriğine bir değinmek istiyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz
hocam? Hamdolsun, teşekkür ederim. İyisiniz inşallah.
Çok teşekkürler, hamdolsun. Hocam, Dünya MS Günü, tabii artık dünya şu günü bugün oldu ama sağlıkta da iyice popüler olmaya başladı. Herhalde birçok hastalığın günü var. 30 Mayıs'ta Dünya MS Günü'ymüş.
Farkındalığı arttırmak lazım ama yani akla getirmekle gerçekten fayda ediyor insanlar için. Merak ediyor insanlar neymiş bu diye.
Evet, gerçekten ben de MS hastalığıyla alakalı daha önce bir yakın arkadaşın yakalaması dolayı birkaç araştırma yapmıştım. İnsanı gerçekten dua etmekten başka çaresi kalmıyor belki ama çok böyle ayrıntıya girmeden hocam, çünkü bayağı sorumuz var. Hı hı. MS hastalığıyla alakalı dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
Şimdi şöyle, MS ile ilgili asıl bilinmesi gereken şey, hastalığın tam adı multiple skleroz. Multiple çoklu demek, skleroz sertleşme diyelim böyle. Tam sebebi bilinmeyen hastalık gruplarından beyin ve omuriliği etkiliyor. Özellikle bizim sinir liflerimizi saran bir miyelin kılıf vardır. Hastalığın buraya ait bir hastalık olduğu düşünülüyor. Zaten asıl konu başlığı demiyelinizan hastalıklar grubu. Yani miyelin kılıfın yitirilmesi grubu anlamında. Hı-hı. Özellikle bayanlarda biraz daha sık görülüyor. Yani bir 2-3 kat gibi hatta zikrediyor yanlış hatırlamıyorsam. 20-40 yaş arası özellikle daha sık görülüyor. Ne oluyor? Tutulan bölgeye göre değişik bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu MS'e işte özel tarafı şu. Mesela gittiniz, bacağınızda uyuşma, karıncalanma var. Biraz kuvvet kaybı var. Hafif topallamaya başladınız. Hı-hı. Akla ilk gelen şey sizde bel fıtığı vardır. Ne yapalım? Bir MR çekelim. MR çekiliyor. İşte bulging veya her neyse bir miktar bir fıtıklaşma var. Bunu yapar mı? Yapar. Evet. Böyle kalıyor mesele. Verelim ağrı kesiciyi, yollayalım. Aradan geçiyor 3-5 ay, aynı şikayet nüksediyor. Evet evet, ağır bir şey kaldırdınız, rüzgarda kaldınız, nüksetti. Gerekiyorsa bir daha MR, ağrı kesici, biraz istirahat, geçiyor. Halbuki MS hastalığı da aynen böyle başlıyor. İlk ataklar belki daha hafif seyrediyor, ilaçsız da atlatılabiliyor. Veya kullanılan ilaçlardan kısmen fayda görüyor ama bu sırada maalesef tedavi edilebilme süresi uzuyor. Görme kaybıyla başlayabiliyor, denge kaybıyla başlayabiliyor. Böyle kognitif fonksiyonlar, işte hafıza problemleriyle başlayabiliyor. O yüzden çok ayırt edemiyorsunuz. Her şeyle karışıyor olması en sevimsiz durum. Genetik midir? Genetik olduğu düşünüyor ama çok böyle dört dörtlük kanıtlar yok. Çevresel bazı faktörler suçlanıyor. İşte aşılama, bir takım enfeksiyonların geçirilmesi, böcek ilaçları, radyasyon teması ama ispatlanmış bir şey yok. Geçmişinde bu uçuk mikrobu vardır. Herpes, bu grubun mikroplarına maruz kalma suçlanıyor. Ailede böyle biri varsa riskin biraz arttığı düşünülüyor. Ama onun dışında böyle çok kanıtlanmış bir durum yok. Hı hı. Şikayetler dediğim gibi non-spesifik. Sadece nöroloji has değil, ortopedi, beyin cerrahisi, fizik tedavi ilgilendiren, gözü ilgilendiren şikayetlerle de geldiğinde akla gelmesi esas. Tanı nispeten kolay konuyor diyebiliriz. Bir MR çekiliyor. Hı hı. MR'da işte demiyelinizan plaklar görüldü ifadesi var. Mesela bir radyolog abimizin bir uyarısı vardı. Derdi ki işte yanılmıyorsam Çapa'nın nöroloji hocalarından biri. Radyologlara biraz sitem ediyormuş. Raporlarınıza multiple sklerozu koyamazsınız arkadaş siz diye. Niye? Çünkü MR raporunda, yani manyetik rezonans raporlarında demiyelinizan plak görülür. Bunu bir klinisyen değerlendirir. Hmm. Şikayetlere bakar, MR'a bakar. MS böyle tanımlanan bir hastalıktır. Hmm. Bir de beyin omurilik sıvısı alınıyor. Oligoklonal band incelemesi diye bir yöntem var. Hmm. Bunlarla yapılıyor ama önemli bir problem. Türkiye'de kesin tanık olmuş 35 bin kişiden bahsediliyor. 35 bin kişi. Dünyada 3 milyon kişi. 3 milyon kişi, ciddi rakam yani.
Çok ciddi rakamlar gerçekten de.
Maalesef böyle spesifik bir tedavisi yok. Genellikle kortizon uygulanıyor. Özellikle başlangıç zamanlarında kısa sürede iyi cevaplar alınabiliyor. Ama süre ilerledikçe kortizon da yan etkili olabiliyor. İmmün süpresif ajanlar kullanılabiliyor. Yani bağışıklık sisteminin kendi kendine yaptığı tahribat önemlidir denerek bunun baskılanması isteniyor. Özellikle 25 yaşından küçük hastalar daha iyidir diye düşünülüyor. MR'da daha az lezyon olması daha iyidir düşünülüyor. Geçiren ataklardan sonra tam düzelme iyi alamet sayılıyor. Bunun tam tersi bulgularda işte 40 yaşından sonra başlayanlar daha hızlı gidiyor. Atakların arası 1 yıldan kısa süre olması daha ciddi gidiyor. Maalesef işte tanı koyduktan sonra orada kalıyoruz. Bir şey yapabildiğimiz bir konu değil. Evet. Eldeki imkanlarla tedavi ediliyor ama çok fazla bir sonuç da alınamıyor maalesef.
Evet. Peki hocam, çok teşekkürler. Dünya MS Günü münasebetiyle bu konuya da bir girmiş, değinmiş olduk. Hocam, şimdi gelen bazı sorular var. Bir de benim haberlerden derlemiş olduğum bazı konular var. Bu ilk sorum soru gerçekten de dinleyicilerimizin göndermiş olduğu, yakın çevremizin bizlere sormuş olduğu sorulardan bir tanesi. B12 vitamini eksikliğinin nedenleri ve evde tedavi yolları var mıdır? Tedaviden ziyade, yani B12 vitamini çok meşhur bir vitamin, ünlü bir vitamin. Eksikliği bir tehlike midir? Ve evde işte çerez yerseniz, ceviz yerseniz veya başka bir şey yerseniz bunu sağlar mısınız demek istemiş herhalde.
İki durum var bununla ilgili olarak. B vitamini özellik olarak sinir sistemini ilgilendiren işlevlerde yardımcı fonksiyon gören bir vitamindir. Eksikliği de özellikle buraya ait bulgular verir. Aslında MS'in üstüne sorulması enteresan oldu. Ayağım karıncalanıyor gelen bir hastada aile hekimi bir arkadaşımıza gittiğinde MR çekilemediği için orada direkt tetkik yapılır ve B12 vitamini istenir. Ve herkesin de düşük çıkar ve takviye yapılır. Şimdi bununla ilgili birkaç noktamız var. Bir, B vitamini suda erir vitamindir. Ama bir miktar depolanabilmektedir. Normalde suda erir vitaminler asla depolanmaz. Alırsınız idrarla atılır fazlası. Bu bir. İki, doğal kaynak özellikle kırmızı et, yeşil sebze, meyve ve kısmen kuru yemiş grubu zikredilir. Ama asıl problem grup şu. B12 vitamini eksikliği olan hastalarda aslında genellikle alım eksikliğinden ziyade, bizim ülkemiz için söylüyoruz, emilim ve işleme bozuklukları. Yani siz B vitamini şişelerce de içirseniz ememiyor. Böyle aileler var. Yanlış hatırlamıyorsam Immersion-Grasbeck'te bir sendrom var özel. Bunun emilimini sağlayan intrinsik faktör salınıyor. Bunlar terminaliumdan geliyor, birleşiyorlar, duodenum emiliyorlar. Yanlış söyledim. Tam emildiği yeri hatırlayamadım. Bağırsaklarda bir bölgeden emiliyor. Daha sonra mesela kan hücrelerinde kullanılıyor. Sinir hücrelerinde kullanılıyor. Biz çocuk yaş grubunda en çok şunu görürüz. Çocuk gelir, herhangi bir şekilde kansızlığı var mı diye bir kan sayımı yaparız. Kansızlığı çıkar. Yani gözümüz kapalı demir eksikliği gibi düşünürüz. Çünkü Türkiye'de en sık bu var.
Evet.
Annelerin demir depolarının boşluğu, çocukların yeteri kadar beslenmemesi nedeniyle. Ama çok kolay ayırt ettiğimiz bir grup vardır. Megaloblastik anemi grubu. Yani demir eksikliğiniz var ise küçük küçük az sayıda hücreniz vardır. B12 veya da folik asit eksikliğiniz varsa büyük büyük az sayıda hücreniz vardır. Çok kolay ayırt edilir. Ama bunu ayırt etmeniz lazım ki eksik maddeyi yerine koyacaksınız. Yoksa hiçbir faydası olmuyor yaptığınız işin. Ha mesela işte Suriyeli bir muhacir kardeşimiz gelmiş. İşte 5 sene sığınaklarda saklandık deyip gelenler oldu ilk dönemlerde. Burada tabii ne yedin? İşte bulduğu zaman hamur yedi, su içti. Doğal olarak B vitamini eksik kaldı. Bunlarda B vitamini vermek çok fayda etti tabii o dönemlerde. Ama standart için konuşacaksanız Türkiye'de de 3-5 ay yaşamış bir muhacir kardeşimiz bile olsa, bir Afrikalı kardeşimiz bile olsa onları da tamamlanıyor bir şekilde. Yani simit yeseniz, susamı kaliteliyse oradan bile bir şeyler alıveriyorsunuz. Belki söylenmesi gereken 2-3 önemli durum. Bizde mesela bir standart vardır. İşte rakam hatırlamam ama B vitamini için 150 ile 350 arası normaldir deriz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir takım yakınlarıma baktırıyorum. 360 çıkmış mesela. Psikiyatrist arkadaş diyor, yok abi biz 500 olmasını istiyoruz bunu. Niye? Hafızayı çok etkiliyor B12 vitamini. Evde büyüklerimiz var, yaşlarımız var. İşte telefon numarası unuttu, evi unuttu falan. Hemen bir B12 bakalım. B12 eksikliği hafızayla çok ilişkili. Ama şimdi bunu söyleyince arkadaş söylemez olaydıka geliyor iş. Niye? Genç talebe kardeşlerimiz tembellik etmiş, çalışmamış. Sınavda düşük not almış, hatırlayamadım. Niye B12 vitamini? Yani bu mümkün değil. Kimse kendini kandırmasın. Çok düşkün olmadıkça, çok net kronik bir hastalığı olmadıkça yurdumuz şartlarında genç, dinç, yetişkin birinin, bir çocuğun, bir işte delikanlının, hanım ablanın B vitamini eksik olması çok muhtemel değil. Eğer eksik ise gerçekten araştırmaya değer bir durumdur bu. Ağızdan alacağınız vitamin preparatları genelde fayda etmez. Damar yoluyla, işte kas içi enjeksiyonlarla bunu kapatmak gerekir. O yüzden buna dikkat edilmelidir bir. İkincisi, hani vitamin konusunu çok abartmaya gerek yok. Bizim standart beslenme modellerimizde zaten bu vitamin bir şekilde alınıyor.
Alınıyor.
Yani balık yemeyen, etle başı hoş olmayanlar da memleketten ceviz geliyor, onu yiyoruz hala. Hmm. Tarhana çorbası yiyoruz. Her evde ıspanak pişiyor. O yüzden B vitamininin eksikliği çok sık görülen bir durum değildir. Hı-hı. En çok başımızı ağrıtan konu şu. Devlet güzel bir şey yaptı. Okul çocuklarının hepsini taramaya tabi tutalım. Hı-hı. Bütün çocuklar bir kez aile hekimine gitsin, muayene olsun, temel tetkikleri yapılsın ve bize sağlam kağıdı getirsin dediler. Evet, olay özü itibariyle güzeldi ama maalesef çok böyle tasarlanarak iş yapılmadığı için bana da bu şekilde müracaat eden hastalarım oldu. Muayene ettim. Yılda bir kere bir kan sayımı, bir tam idrar tahlili lazım. Var mı yok mu? Yoksa onu tamamladım. Normaldir yazdım, yolladım. Hı-hı. Ama birçok aile hekimi arkadaş maalesef tetkik listesini eline alıp hiç okumadan tepeden tırnağa bir çizgi atarak hepsini yaptır gel. Nasıl olsa orada hemen kan alını veriyor. Ücret kimse kimseye bir şey sormayınca herkesin işine geldi bu durum. Ama ortalama günde 2-3 hasta geliyor bize şu anda. Gereksiz yere istenmiş tetkikinin yüksek ya da düşük çıkması. Hı. Adet bütün çocukların kolesterolü yüksek çıkmış. Bütün herkesin tiroidi ile ilgili bir yorum yapılmış. İşte 3. sırada da B vitamini, folik asit düzeyleri geliyor. Bunlar da tedavi veriyor. Ya bunlar anlamsız. Boşuna veriyorsunuz bunları. Biz laboratuvar tamirciliği yapmamalıyız. Biz doktorluk yapmalıyız. Yani hı, hastaya yönelik hekimlik hizmeti vermeliyiz. B12 vitamininiz eksikse bunun bir yansıması olur illaki. Rutin yapılan kan sayımında megaloblastik anemi gördüm abi. Ondan sonra B12 folik asit istedim. Eksik çıktı, tedavi ettim. Allah razı olsun, çok iyi yaptın. Ya ne yapılıyor bizde? Kan sayımı yapılmamış, hiçbir şey yok ortada. Çiz bir çizgi, bütün vitaminlere bir baktırıverelim. Hı hı. Ya bunlar laboratuvar, bunlar klinikle birlikte olduğu zaman bir şey ifade eder. Az önce dedim ya, MR'ı çekiyorsunuz, burada MS bu hasta. Ya bu hasta MS olabilir ama akut demiyelizden ensefalomiyelit tablosu olur. Evet. Biri 3 ayda öldürür, biri 30 yılda öldürmeyen hastalıklardır. Evet. Yani filme bakarak hastalık tanıkız konmaz. Ya bir laboratuvar tetkiki, ya bir şurada tahlile bir bakıp bir şey söyler misin? Ya bazen çok net şeyler oluyor. Kansızlığı olan çocuk, evet, başka bir şey yoksa demir eksik ilaç verdiğimiz oluyor, doğru. Ama B12 eksikliğini bir laboratuvar tahlili yaptım, normal altına yakın vitamin vereyim. Boşuna veriyorsunuz, hiçbir manası yok yapılan, evet, işlerin. O yüzden çok endişeye mahal yoktur. Baktırmak şart değildir. Hı. Yaşlılar için bir şey diyemeyeceğim. Psikiyatristin böyle bir tavrı var. Güvendiğimiz hekim arkadaşlarımızın. Hani bunların da bir dayanağı vardır tahmin ediyorum. Evet. Ama standart Türk tipi beslenmeleri fazlasıyla alırsınız diyette zaten.
Hocam aslında belki, bilmiyorum, daha önceki programlarda belki yapılmıştır ama mesela bu vitaminleri, mineralleri, özellikle vitaminleri aslında her programda bir vitamine değinebiliriz. Mesela diyelim ki, çünkü insanlar merak ediyorlar.
Şunu söyleyeyim.
Evet. Özellikle tahlil sonuçlarını mesela merak ediyorlar. İşte şu frekansta çıktı, ne yapmalıyım diye. Hani o tahlil sonuçlarının kısaltmaları olsun. Onları en azından her programda bir ufacık değinsek mesela daha da bilgi sahibi olurlar.
Değinsek iyi olur bilgilenme, hı, açısından ama, evet, bence hiç değinmesek daha iyi olur ama biz değil. Dinleyenlerimize değinmesinler mümkünse. Şimdi ben bir dönem göğüs hastalıklarında çalışmıştım 1,5 yıl kadar. Ders çalışıyorum. Tüberküloz tedavisi ana hastalık orada o. Tüberküloz ilaçlarının sarılık yapma, karaciğere zarar verme ihtimali var. Bir yabancı kaynaktan okuyorum, böyle ilk hevesim, büyük kitaplardan birini bulmuşum. Hastadan bilirubin isteme endikasyonları diye bir konu başladı. Şimdi Türk tipi bir doktor olarak bunu hiç algılayamadım ben tabii. O zaman bunu düşünmemişim demek ki. Adam diyor ki, bir hastaya verem tanısı koymuşsun, önemli. Tedaviye başlamışsın, aylarca kullanacaksın. Hasta açısından önemli, toplum açısından çok önemli bir durum. Bana kalırsa ben her geldiğinde tepeden tırnağa çizerim o laboratuvar tetkiklerini. Hepsini bir baktırıveririm, ne olacak ki diye düşündüm. Sonra kazın ayağı öyle değilmiş, öğrendim. Amerika gibi tırnak içinde fakir ülkelerde, hı hı, laboratuvar tetkiklerinin hepsinin maliyetleri hesaplanıyor. Yani bir hastaya gereksiz yere 5 liralık tetkik istetmiyor adam size. 5 lira canımızdan kıymetli misin? Canınızdan kıymetli olmadığı muhakkak ama bu tıp köstebek gibi bir dalalım bakalım gittiğimiz yollardan hazine bulacak mıyız diye olmaz bu iş. Elinize bir ultrasonik cihaz alırsınız, hazine dedektörü bulursunuz, öten yeri kazarsınız. Biz bir köstebek gibi dalalım ne çıkarsa bahtımıza. Hı-hı. Ya tamam, boşu boşuna kan verdiniz. Boşu boşuna doktoru meşgul ettiniz. Devletin sağlık bütçesini de yediniz. Sonuçta zarar gene siz göreceksiniz. Bizim Teoman Onat diye bir hocamız vardı, Cerrahpaşa'da çocuk kardiyoloji hocası. Bir çocuktan 10 tane gereksiz tetkik isterseniz bir kesin bozuk çıkar derdi. Hmm. Emin olun, görüyoruz. Bahsettim ya işte falanca hasta, en son yeni gelen hasta, ismi de aklımda, söylemeyeyim burada ama, hmm, bu çocuğun tiroidlerinde ciddi problem var demiş arkadaşımız. Kolesterol yüksek, trigliserit yüksek. Bir şey daha var. Önemli, çok önemsememiş aile ama tiroidten dolayı elleri ayakları titreyerek geldi aile. Bizim ana kitaplardan birini buldum, açtım. Birimlerini de gösterdim normal sınırlarda. Yetişkin normaldir yüzünden koyu boyalı çıktığı için sonuçlar aile panik yapmış. Hekim arkadaş da paniği biraz körüklemiş. Sonuç hiçbir şeyiniz yok, güle güle gidebilirsiniz, bitti. Ya evet. Şimdi kim gördü eziyeti? Yok.
Aile gördü.
Her yok, şeyine yok. Bakalım. Doktor, hayır, gördüm. Hiçbir şeyine bakmayalım arkadaş. Bir hastadan bir tane bile tetkik isteyeceksek bunun sebebini bilelim. Sebebini bilelim. Yani bir anlamlı bir şey dayandıralım. Takdir hakkımızı kullanıp bir hastadan 500 tane tetkik isteyelim. Fransa'ya, Japonya'ya, Paris'e, Amerika'ya tam kan yollayalım. 1 trilyon da para versin devlet. Helal hoş olsun. Hiç sıkıntı değil bu. Ama size sorulduğunda bu hastadan B12 vitamini niye istediniz arkadaş sorusunu bu dünyada kimse sormuyor kesinlikle. Türk devleti gani gönüllüdür. Aman sağlığı harcayın, nasıl harcarsan harca der ama ben bunun öbür tarafta da bir vebali olacağı kanaatindeyim. Evet. Yani hastalarımız da istemesin, hekim arkadaşlarımız da istemesin. Düşünsünler, hastamız doğru düzgün şikayetini anlatsın. Hekim arkadaşımız doğru düzgün hastasını dinlesin. Muayenesini düzgün yapsın. Desin ki işte 1 trilyonluk tahlil önemli değil. Bir mantıklı açıklaması varsa başımızın üstünde yeri var ama düşünülmüyor maalesef.
Maalesef.
Hiçbir tarafta düşünmüyor. Devletin de çok tasası değil bu durum zaten. Habire laboratuvar tetkik yapıp duruyoruz şu anda.
Allah affetsin diyelim o zaman.
Aynen öyle.
Evet. Hocam B12 vitamini eksikliğine değinmiş olduk. Evde tedavi yolları var mıdır? Tedavi değil aslında, tamamlama demek istemiştir belki. Yani işte dediğiniz gibi bizim beslememiz zaten buna uygun.
Standart beslenme, standart çok abuk beslenme. Subuk beslenmiyorsanız, evet. Vejeteryanlık falan yapmıyorsanız problem olmuyor genelde.
Tamam, şimdi abuk subuk beslenmeye ile ilgili bir sorumuz var hocam. Şimdi maalesef günümüz çocukları böyle cipse, ondan sonra ne diyeyim çereze falan, çok çerez derken cipse ve zararlı ürünlere çok daha fazla meyilliler ve aileler de susmalar için, durmalar için onları veriyorlar. Şimdi bir soru gelmiş, çocuğum aşırı mısır ve pirinç yiyor, zarar var mıdır? Şimdi cips değil aslında, belki zararlı dedir ama mısır ve pirinç.
Pirinç derken yine de orada bir oyun olabilir Numan Hocam.
Yani, acaba pişmiş?
Hayır, evet. Yani tarladan mısırı topladık, kaynattık, haşladık, yedik. Közde kavurduk, yedik. Pirinç işte neyse yediyse afiyet olsun, hiç sıkıntı yok ama burada kastedilen şey patlamış mısır, mısır patlağı, işte pirinçli bilmem neli bir şey de olabilir, onu söyleyeyim.
Tamam hocam, o zaman iki ihtimalde deneyelim. Mısır, normal mısır yiyorum ama aşırı yiyor mesela. Haşlanmış mısır Trakya'dan gelmiş. Alınmış, haşlamış, yiyor yani ama çocuk aşırı yiyor.
Mısırın hani genellikle bir sezonu vardır. Ne kadar bilmem ama bir ay, iki ay, üç ay mısır piyasada bulunur. Evet. Hani 12 ay boyunca yiyemez. Bir insan ne kadar yese gene çok abartılı bir şey yapamaz. Ben size genel manada şuna cevap vermek isterim. Herhangi bir gıda tipinin çok anormal tüketilmesi ne ifade eder bizim için? Bir, adam sabah kahvaltısını adam gibi yapıyor. Öğlen yemeği çorba, ıspanak, pilav yedi. Akşam yemeği işte çorba, köfte, patates yedi. Bunun üstüne de çokça mısır yedi. Ya bir kere bu adam mükemmel beslendi. İşte bunun benzeri şekillerde besleniyorsa. Üstüne mısır yemesinin bizim açımızdan çok bir mahsuru yok. Önemli olan mısırı yanına değil yerine koymaktır. Yani yemeğin yanına mısır yiyorsan çok derdim değil ama yemeğin yerine mısır yiyorsan tabii ki problem. Yani bu az önce dediğimiz gibi adam sürekli işte etsiz besleniyor. Vejeteryan, B12 düşer, beyin gider direkt olarak. Budur. Mısır da sürekli tüketildiğinde birçok gerekli vitamini almamanıza sebep olabilir. Gerekli, faydalı, lüzumlu şeyleri alıyor. Boyu, kilosu yerinde. Muayenesinde bir özellik yok. Fazla mısır yiyor. Bu manada problem yok. Ama belli gıdalar için tam tersini söylüyoruz. Mısır iyi bir, faydalı bir gıda mıdır? Evet. Süt tabii ki, süt de iyidir. Ama bir çocuğun içeceği süt miktarı günlük 500 mililitredir. Son zamanlarda 700 diyen kitaplar da var ama Türkiye'de 500 bile çok benim kanaatimce. Eğer sütü çok tüketirseniz demir emilimini bozarsınız. Çocuk çok süt alır. Bir sürü D vitamini, kalsiyum olur. Olması gereken 18 katı kadar. Ama olması gereken demir de 1/4'e düşer.
O keçi zaman, sütü de buna dahil mi hocam?
Bütün sütler buna dahil. Bütün sütler demir emilimini bozarlar. O yüzden ciddi problemdir. Hem mısırla ilgili hani çok hani hafızamı zorluyorum ama
genetiği değiştirmiş filan ürün olmadıktan sonra belki hani
genetiği değiştirmemiş mısır da buğdayda bulamazsınız diyorlar ama Türkiye'de halihazırda.
Allah Allah, o da garip yani.
Yani çok eskide kaldı o işler artık. Özellikle rekolteyi yükselten, raf emrini uzatan şeyler olduğu için şirketler bu işleri Ar-Ge faaliyetinde bulup kullanıyorlar maalesef. O maalesef kuru bir iddia imiş öyle diyorlar. Ama mesela mısır bir şeyin emilimini bozar mı derseniz bilmiyorum. Şöyle enteresan bir şey okumuştum. Hindistan'da tarla farelerini öldürmüşler bir ara. Yani bütün tarla farelerini tüketmişler bir şekilde. Bütün köyleri yılan basmaya başlamış. Niye? Çünkü tarla fareleri yılanları. Böyle bir denge vardır vücutta. Dünyada vücutta da böyledir. Falanca gıda çok tüketilse filanca tüketiliyor olabilir. Bu manada mısırda, pirinçte zararlıdır diyebileceğim hiçbir şey yok.
Pirinç Çinliler bayağı tüketiyorlar. Demek ki zararlı olsa onlar da
Onda da yalnız sıkıntı şu. Onların tükettiği doğal pirinç. Bizimkiler cilalı pirinç. Yani dış yüzeyi yok. B vitaminleri kayboluyor. Pirinç esası itibariyle çok kıymetli vitamin grubu, gıda grubudur. Hı hı. B vitamininden çok zengindir ama bizdekiler bu bir kahverengi pirinç, kabuklu pirinç deniyormuş onun orijinaline. Cilalı pirinç grubu olduğu için bizim pirinçler maalesef karın doyuruyor diyorlar.
Evet. Şimdi bir sonraki konumuza geçiyorum. Kansızlık kalıcı bir hastalık mıdır? Belirtileri nelerdir? Tedavisi. Kansızlık demir eksikliğiyle alakalı diğer yerde değil mi?
Aynen. Türkiye'de hatta direkt onu anlamak gerekiyor. Şimdi böyle konu tek başına 3 program alacak bir konu, evet. Yalnız onu söyleyeyim. Biz kısaca özetlemeye çalışalım.
Kalıcı derken belki kalıtsalı da kastetmiş olabilir.
Hepsine cevap verelim bunları. Yani genel manada aydınlatmış olalım. Vücudumuzda belli bir kan kitlesi vardır ve bu kan kitlesi oksijenin, glikozun, gerekli maddelerin kalp vasıtasıyla pompa olarak kullanılarak organlara ulaştırılmasını ifade eder. Yani şöyle düşünün, bir konvoy yola çıkarıyorsunuz. İçinde su var, yiyecek var, işte tatlı var, tuzlu var, bir sürü malzeme var. Bu toplam 50 tırlık bir konvoy olmalı. Eğer konvoyunuz 50 tır değil de 28 tır olursa gideceğiniz yer aç kalır. Beslenemez orası. Aynı şekilde tırların içi boş olursa da veya yarı dolu olursa da istenen amaç hasıl olmaz. Kansızlık bu demektir işte. Yani kanın yokluğu değil, azlığını ifade eder bizim anladığımız manada. İşte kabaca bir çocukta 5 milyon eritrosit, işte 12 hemoglobin, 36 hematokrit olmalıdır deriz. 10,5'un altına inmişse bu yetersizlik ifade eder bize göre. Ama kansızlığın resmi tanımı o ülkede, o yaş grubunda, o cinsiyette sağlıklı çocukların hemoglobin aralığı hesaplanır. Bunun altında kalanlara kansız denir. Bunun temel olarak 3 büyük sebebi vardır. Yapım yetersizlikleri, yıkım fazlalıkları özellikle başta zikredilmesi gereken hususlardır. Yapım yetersizlikleri özellikle çok sık görülür. Çünkü diğerleri hastalık tablolarıdır. Yapım yetersizliklerin en sık sebebi ise çoğunluğu demir eksikliği olmak üzere B12, folik asit gibi bazı vitamin ve minerallerin alımındaki defeklere bağlıdır. Bazen alınıp kullanılamama hastalıkları da söz konusu olabilir. Evet. Ama biz Türkiye'de kansızlığım var diyen her 1 milyon kişinin 999.995'i diyeyim hadi, sen yani bir rakam uydurdum. Demir eksikliğine bağlı olduğunu düşünürüz. Bir, alımımız yetersiz. Milletçe kırmızı eti hani seviyoruz ediyoruz, çok yemiyoruz. Yeşil sebze meyve tüketimimiz iyi değil. Tüketenlerimize sütle birlikte tüketiyor. Emilim yeterli değil. Kayıplar fazla. İşte vücutta gebeliktir, doğumdur vesaire dediğinde kadınların bu tip ihtiyaçları oluyor. Fazla tüketimi oluyor. Alınandan fazla kullanıma gidiyor. Böyle olunca çocuklar kansız olarak doğuyor. 4. ayda dibi görüyorlar. O yüzden onlara takviye gerekiyor. Bu manada kansızlık sebeplerinden bazıları kalıtsal hastalıklardır. Bu durum ailelerde genetik yıllar boyu devam eder. İşte Akdeniz anemisi ya da taşıyıcılığı bahsi bizim Güneydoğu illerinde, Güney illerinde çok yaygındır. Bu manada genetiktir, kalıcıdır. Doğru ama çok sık görülen kansızlık tipi demir eksikliği kansızlığıdır.
Akdeniz anemisi dediğimiz taleseme mi oluyor?
Taleseme oluyor, evet. Kendi çok sık görülmez ama taşıyıcılığı çok sık görülür. %2.1'di yanlış hatırlamıyorsam. Dehşet bir rakam bu bizim için. Ama diğerleri alım yetersizliğinde, beslenme yetersizliğinde, eminim defektlerine bağlı veya kayıp fazlalığına bağlı ortaya çıkar. Bu manada kalıtsallıktan bahsedilemez. Kalıcı mıdır, ömür boyu kalır mı? Hayır. İlk etapta düzgün tedavi görürseniz, ilaç kullanırsanız, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da ihtiyacınızı düzgün tüketirseniz, kırmızı et, yeşil sebze, meyve gibi şeyleri çok da tüketirseniz kalıcı bir hastalık değildir. Bu manada bir risk ifade etmez. Ama sizin hemoroidiniz var, her büyük abdestten sonra kanamanız oluyor. İstediğiniz kadar demir ilacı kullanın, o kan düzeyini düzeltemezsiniz. Midenizde ülser var, sürekli kanıyor. Bu da ayrı bir sorudur aslında. Mesela bir hasta gelir, kansızlığı çıkmış, yazar edici yollarız biz çocukta. Hiç ciddiye almayız bu durumu. Çok özellikle bir hasta değilse kontrole bile çağırmayız. Ama dahiliye polikliniklerinde mesela işte 38 yaşında yetişkin, hiçbir problemi olmayan bir hasta. Ya da 65 yaşında bir amcamız gelmiş, kansızlığı var. Öyle hemen ilaç yazıp yollanmıyor. Gençse işte midede ülser vesaire var mı? Yaşlıysa biraz daha kötü huylu bir hastalık çıkar mı diye endişe ediliyor. Bir yerden kayıp mı var bu hastada acaba diye. Hani bayanlarda gebelik vesaire gibi durumlardan dolayı kayıp olduğu için bunu çok üstüne düşünmüyor ama özellikle erkekler için ciddi risk ifade eder bunun eksikliği. Hani başka bir hastalığın gölgelenmemesi açısından tetkiki önemli bir hastalık grubundandır.
Şimdi Anadolu'da mesela adamın tipine bakıyorlar. İşte büyük anneler, büyük babalar. Böyle biraz böyle rengi soluksa, soluk benizliyse işte sen kansızsın, kansızlık var falan diye söylüyorlar. Bunun bir şeyleri var mı?
Var. Hocam? Mantıklı açıklaması var. Eskiden mesela laboratuvar imkanı bu kadar yokken işte yüzün solukluğu, avucunuz için açın. İşte avucunuzda iki tane çizgi vardır. Bunların kahverengi olup olmamasına bakarlarmış. Gözünüzün beyazının griyim tırak, mavim tırak olması önemlidir ama artık buna bakıp doktorluk yapmıyoruz. Yani sağlık ocakları dahil her yerde 45 dakikada bir hemogram çıkıveriyor. Yani böyle bir şey demiyoruz ama yani bakıp da şunu derseniz efendim Tokat'ın Zile ilçesinin pekmezi çok meşhurdur. Mesela onda bilgi olmuş olsun. Bir fizyoloji hocası bir abimiz şöyle demişti. Kendi kansızlığını tedavi etmek için çok uğraşmış. En son Orta Anadolu pekmezinden çok fayda gördüm dedi. Ne alaka dedik? Orta Anadolu'da toprak konuyormuş, kil konuyormuş pekmezler içine. O da çinko düzeyini arttırıyormuş. Yani bu ne fizyoloji hocası? Yani mahalle bakkalından bahsetmiyoruz. Bu da eminimi çok arttırdığı için Orta Anadolu pekmezi özellikle makbuldür demiş idi bir abimizin böyle bir tecrübesi var. Yani bunlara dikkat edilir olsa olsa ama tetkik yapılmış ve kansız bulunmuşsa özellikle yetişkinde mutlaka tedavi, mutlaka tedavi sonrası kontrol ve istenen düzey görülememişse mutlaka ileri tetkik. Biz çocukta dediğim gibi hiç tasalanmayız. Direkt yazar ilacı yollarız ama yetişkin için özellikle ya tedavin kusur kalsın da sebebine bir bakalım demek lazım.
Hocam peki Akdeniz anemisi dedik, talasemi dedik. Birisinde talasemi varsa ve tahlillerinde sürekli kansızlık MR'leri görünecek.
Ya işte bu çok
durumda,
önemli.
Evet, bu durumda
en çok yapılan hata maalesef bu. Eğer bir şekilde çocukluk çağında atlanmışsa tanı, bizim dahiliye polikliniklerinde, kadın doğum polikliniklerinde en çok işte gebe takibi yapılır, bir kan sayımı istenir. Kansızlığı görülünce niye diye bakılmaksızın ilaç verilir. Ya niye düzelmiyor bu? Niye düzelmiyor? Çünkü demir eksikliği değil hastanın tanısı. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Bizde talasemi taşıyıcılığı deyince aileler dehşet panik yaparlar. İnternete maalesef yanlış girip talasemi hastalığını görürler. Talasemi hastalığı maalesef sıkıntılı bir hastalıktır. Ömür boyu kan nakilleri gerektiren ve buna bağlı birçok komplikasyon gelişen, beyinde, karaciğerde, de, akciğerde problemler yaşanan bir hastalıktır. Ama talasemi taşıyıcılığı bu demek değildir. Talasemi taşıyıcıları genellikle ilk doğumları sırasında öğrenirler bunları. Hatta araştırılırken onların babaları bilmem ne genetik olarak çıkarlar. Böyle olunca talasemi taşıyıcılığı ömrü etkilemez. Ne nasip ettiyse o kadar sene yaşarsınız. Evlenirsiniz, çoluk çocuk sahibi olursunuz, sağlığınıza hiçbir şeyiniz etkilenmez. Ama talasemi hastalığı böyle değildir. Fark budur taşıyıcılıkla hastalık arasında. Bunu ilk günden güzel tanı koymak lazımdır. Bir yaş, iki yaş civarında rahatlıkla tanı konabilir genellikle. Bazen uzuyor, beş yaşa kadar şüphede kaldığımız vakalar da oluyor ama eğer demir eksikliği ise adam gibi tedavi verip işi bitirmek lazım. Değilse de hastaya bir kimlik kartı verip arkadaş bu adam talasemi taşıyıcısı. Gördüğünüz her hemoglobin düşüklüğünü tedaviyle yükseltmeye kalkışmayınız demek lazım.
Talasemi taşıyıcısı birisiyle talasemi taşıyıcısı başka birisi evlenebilir mi? Yani diyelim ki evlendiği takdirde.
Bu konuyu evet daha önce uzun vadeli konuşmuş idik. Özellikle toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezinde çalışan hekim arkadaşlarla. Bu sevimsiz bir konu gerçekten. Şimdi iki taşıyıcı birey evlendiği zaman çocukları dörtte bir ihtimalle hasta olacaktır. Bir, tabii çok sevimsiz bu durum. Yavrumuz için, anne baba için, devlet için, herkes açısından bir külfet haline geliyor bu durum. O yüzden böyle bireylerin evlenmemesi, evlenirken uyarılması, bilinmesi gerekiyor ama %25'ten bahsediyoruz sadece. Böyle bir durumda yani nasıl engel olacaksınız? Evlilik öncesi test istediniz. Hadi şöyle bir mizansen şey yapalım. İşte efendim kızınız oğlunuz münasipte istedik. Hayırlı olsun verdik. Sözü nişanı yaptık. Nikah tarihi belli oldu. Nikah iki gün tahlil yaptık. İkisi de taşıyıcı çıktı. Ne yapalım? Nişanımı bozacaksınız, geriye mi saracaksınız da o bir toplum sağlığı problemi olacak. Beni ilgilendiren kısmına ben cevap vermiş olayım. İki taşıyıcı birey evlenirse çocukları dörtte bir ihtimalle talasemi hastalığına maruz kalabilir. Şunu mesela bilmek gerekiyor. Gene intrauterin tanı var. Ama talasemi hastası olacak diye bir çocuğun anne karnından tahliyesi, kürtajı mümkün değildir. Yani buna fetva verilmesi mümkün değildir. Hani bu bir alternatifmiş gibi sunulmamalı. Pis piyango çekelim. 4-3 ihtimalle çocuğumuz sağlam olacak. 4-1'de aldırırız biter mesele. Öyle bir şey yok. O bilinsin. İlk günden bu işe çıkılacak ya da artık şunu mu söylemek lazım? Numan hocam özellikle böyle hayır işleri yapan arkadaşlarımız var toplumda. Biz sizi falancayla görüşeceğiz ama siz bir elektroforezinizi getirin bakalım denmesi gerekiyor mu? Hani İstanbul için bu işin esprisi tabii ama mesela Hatay'da belki düşünülebilir. Oran çok yüksek çünkü.
Orada yüksek.
Çok yüksek.
Peki hocam bir diğer sorumuza geldik. Oruç tutarken sık sık başım dönüyor demiş. Sadece bu. Oruç tutarken sık sık başım
çok
dönüyor.
Çok doğal, çok beklenen bir şey. Şimdi insanlar normalleri farklıdır. Bana sorarsanız abi tansiyonun normali kaç? 12'ye 8. İşte böyle soruya böyle cevap veririm. Ama şunu derseniz 13 yaşında sağlıklı boyu işte 97% bir kız çocuğu için üst sınır kaç derseniz mesela bakacağım bu rakama uyduruyorum ama 137'ye 98 diyebilirim mesela gibi. Kişiden kişiye tansiyon değişir. Özellikle bizim çocuk yaş grubunda her yaş için ayrı bir tansiyon normali, cinsiyet ve boyla da değişmekle birlikte bir rakam vardır. Bunu geçtik. İki, her kişi içinde aslında baksanız ya benim tansiyonum hep zaten işte 8'e 12 gider. Hep öyle bilinir piyasada. 7'ye 11 normal insanlar bir sürü var. 9'a 14 de normal var. Hatta tansiyonum 20 hiçbir şeyim olmuyor dolaşıyorum diyen arkadaşlar bilirim. Bir gün dolaşamıyorlar ama maalesef. Tamam. Yani böyle bir şey yapmamak lazım. Burada bir sunum, bir arz, bir talep mevzuu var. Tansiyon dediğiniz şey kanın basıncıdır. Volümle birleştiği zaman bir organın alacağı kan miktarını belirler. Tansiyon düşükse ya basınç düşüktür ya volüm düşüktür ya işte damar duvarının elastiği etkileniyordur. Eğer beyine yeteri kadar kan pompalayamıyorsanız beyinde faaliyetleri biraz askıya alır. Hafifçe şuur bulanıklaşır, işte gözünden karartılar geçmeye başlar. 4 kere 8 dediğinizde 32 demek de düşünür, evinin telefonunu söyleyemez falan falan falan, küt diye de düşer bayılır. Çünkü beyin belli miktarda kan ve içindeki maddelerle işini görmeye alışkın bir organdır. En çabuk da beyin etkilenir bu manada. Bu dinleyenimizin sorusu şu. Ben oruçluyken yeteri kadar beslenmemekten dolayı beynime giden kan akımını yeteri kadar sağlayamayarak problem yaşıyorum. Yapılacaklar. Bir, öncelikle bu iş bugüne kalmamalıydı. Ramazan öncesinde ciddi bir tansiyon takibiyle tansiyon profilimiz çıkmalıydı. İki, sahurda çok ciddi yenilip içilebilirse, yeteri kadar su, tuz vesaire tüketilirse gün daha rahat geçiriliyor olabilir. Üç, imkan var ise, ev hanımı ise işi gücü öğlene kadar halledip öğleden sonra mümkünse ayaklarını havaya dik yatsın, dikip yatsın diyeceğiz. Ama akşama kadar işte simit satan bir kardeşimizi düşünün. Ayakta durmak zorunda. Evet. Kan ayaklarda güllenecek. Şimdi bunu ne yapalım? Ama burada bile kolayı var. Yani simit satın ama bu taburede oturmanıza mani değil.
Ramazan'da simit satmanın ne anlamı var gününüz var?
O da harika. Evet, o da güzel yakaladınız. Doğru. Evet. Paketli simit satıyormuş diyelim. O yüzden kişisel çözümler üretmek lazım. Ama şu var. Mesela bir otobüs şoförü bunu söylüyorsa bu şoförümüzün muhtemelen oruç tutması değil caiz değil. Yani uzun yolda Allah korusun 50 kişi öldürür çıkarsa.
Yani can taşıyorsunuz. Evet.
Yani bir bu. İki, ben hani çok vurucu olsun diye bunu söyledim ama tek başına iş yapan birinden de bahsedin. Motosiklet kullanan bir kurye. Yani tansiyon düştü, başınız döndü, arabayı çarpıp ölürsünüz. Yani, bu çok olacak bir şeydir. Bu yüzden kişiselleştirme esastır bu durumlarda. Dediğim gibi öncelikle tansiyonunuzun normaline bir bakın. Her gün mü oluyor? Düzgün beslenip bunu sağlayabiliyor musunuz? İstirahat etme, oturarak çalışma, iş yapma imkanınız var mı? Bunları değerlendirin. Ama şikayet net ve çevreden de gözlemleniyorsa o zaman oruç tutmazsınız.
Evet. Gün içerisinde Ramazan ayı geldiğinde bu tür sorular çok sık denk geliyor. Dediğiniz gibi mesela bir önceki programda şeker hastalar için tavsiyede de bulmuşsunuz. Aslında kendinde bir tansiyon problemi yaşayacağını hissettiği zaman belki bir deneyecekti aslında. Ramazan'dan önce birkaç oruç tutma alıştırması falan yapması gerekecekti. O zaman başı döndüğünde veya diyelim ki işte o anda denk geldiğinde
hemen
mesela
bir tansiyon ölçtürecek.
Tansiyon ölçtürecek. Sakin olacak. Ayaklarını havaya mı dikecek hocam?
Aynen öyle. Yani beyni yiyecek, kan akımını arttırmak mesela. Evet, panik demeyecek. Hani tırnak içe amuda kalksa daha iyi olur. Evet. Kalkamaz, mümkün değil de.
Evet. Peki hocam, çocuğumun ağız kenarında diyor ve ayak altında bir de el ayasında kızarıklıklar çıktı.
Çok güncel bir soru.
Ateş baş ağrısı ve halsizlik var. Avuç içinde de kızarıklık var diye tekrar yazmış. Bunun belirtileri nedir hocam? Ya çocuğum kreşe gidiyor nedendir diye de aslında söylemiş aslında
o
da.
El ayak ağız hastalığını anlatıyor sanıyorum dinleyenimiz.
El ayak ağız.
Bu meşhur, son yıllarda daha çok meşhur oldu. Eskiden çok bilmezdik. Hani şöyle bana ait bir tanım. Su çiçeğinin amcaoğlu bir hastalıktır. Çok ciddi, yani hiç ciddiye alınmayacak bir hastalıktır. Ama aileler niyeyse çok korkuyor bundan.
Belirtileri olduğu için belki.
Ya çok basittir ama yani kızamık kızamıkçık grubu bir hastalıktır. Çok tecrübemiz yok. Yani 5-10 yıldır çok sık görüyoruz ama ne bir kalıcı sekel bir hastalık bir şey yaptığını gördük. Ne gebelikte bir problem, ne bebeklerde hiçbir problem görmedik şu saate kadar. Avuç içi, ayak tabanında ve bazen ağız içerisinde de lezyonlar, kırmızı benek benek döküntüler, makülopapüler döküntü dediğimiz şeyler yapıyor. Bazen vezikül tarzında yapıyor bunları. Su çiğini andırır şekilde çok kaşıntılı olabiliyor. Tamamen selim seyirli bir hastalık. Enterovirida denen bir aileden mikroplar, ekovirüs, koksakovirüs denen mikropların yaptığı bir hastalık.
Bulaşıcı mı oluyor?
Bulaşıcı, çok bulaşıcı bir hastalıktır. Genelde böyle kreşten silme herkese yapar ve gider. Hastalık esasında Güneybatı Asya'nın hastalığıymış. Orada aseptik menenjit dediğimiz bir menenjit çeşidi yaparak bazen ölümlere bile neden olabildiği iddia ediliyor. Ama Türkiye'deki rakamlar bunlar diye. Onlar farklı suçlar, bunlar farklı suçlar. Kesinlikle selim seyirli, hiç endişe etmeye mali yoktur. Kendiliğinden geçer.
Ama İlaç tedavisi var mı?
Yok, hiçbir ilacı yok. İlaca ihtiyaç da yok zaten. Kaşıntı olursa bir antihistaminik kaşıntı ilacı verilebilir. Ağrı, ateş olursa ağrı kesici, ateş düşürücü, basit anlamda bir şeyler kullanılabilir. Ama çok da önemli değildir. Önemli nokta şu, bazen karışır. Alerjik döküntüler de böyle bir tablo yapabilir. Mesela ağız çevresinden çok ağız içinde görmeyi beklerdik. Mesela yeni ek gıdaya başlamış bir yavrumuz yiyorsanız yoğurt yediğinde bu olur. Olur. Metal kaşıkla beslerseniz olur, ihtimaldir. Yani bunları da atlamamak lazım. Ama deseniz ki alerjik döküntü ya da el ayakkabız ya da kızamıkçık. Bunların hiçbirinde tedavi değişmiyor zaten. Hepsi aynı ateş düşürücü alıp gidiyor.
Buna bağlantılı olarak sorayım. Mesela yeni ek gıdaya geçmiş çocuklarda da bu tür vakalar görülüyorsa, vücutlarında kızarıklıklar falan varsa ama ağız içinde değil de ağız içinde de yok. Ağız çevresinde yok. Vücudun belli böyle yerlerinde var mesela.
Ondan da öncelikle besin alerjisi düşünmek lazım bunlarda. Yeni başlanmış bir ek gıda işte domates, çilek, yumurta bunu sıklıkla yapar. Ama dediğim gibi sırf ağız çevresi ise mesela metal kaşık da yapabilir bu durumu.
Evet. Peki buna kreş hastalığı diyorlar galiba hocam, bir de kreş hastalığı adını bile takmışlar. Çocuklar hani kreş belki o yüzden mi belirtti veya doktoruna danıştı da şimdi daha ayrıntılı bilgi mi istiyor bilmiyorum da kreşte mi oluyor daha ziyade hocam?
Yok yani çocukların kalabalık bulunduğu her yerde olur. Niye kreşte? Yani yaş grubu olarak daha küçük yaş grubuna hitap ediyorsa ilk bulduğu yerde kapıyor demektir. Evet. Üniversite yıllarında kalmıyor bu aslında. İlk herkes o vakte kadar bir kere geçirmiş oluyor. Evet. Kreş çağında kimse geçirmediği için 30'da 30 olurken ilk öğretim 7'de 30 çocuğun 5 oluyor mesela. Evet. Yoksa öyle bir kreş hastalığı kreşe ait bir durum değil yani.
Tamam, bu belirtileri baş ağrısı boğaz ağrısı, halsizlik. Ondan sonra bu gibi ateş gibi şeyleri var, belirtileri var. Bu belirtileri yok etmek için ağrı kesici almasına, ateş düşürücü almasına da gerek yok.
Eğer şikayet şeyse, olursa.
Şikayet olursa.
Olmazsa kullanılacak.
Evet. Peki çocukta yüksek ateş ne kadar hocam bu çocukta? Diyelim ki ne kadar olabilir tahmin olarak mesela?
Valla el ayakkabısı neredeyse hiç görmüyoruz. Ama koltuk altından ölçümle 37.2'nin üzeri ateştir, 38'in üzeri önemli ateştir.
Evet. Peki inşallah umarım yardımcı olmuşuzdur dinleyicimize. Hocam programımızın sonuna geldik. Sigara konusuna değinecektik. Aslında önemli bir konuydu. Bir sonraki programa alalım bunu hocam inşallah. Hem dinleyicilerimiz de merakla takip ederler.
Veya merakla takip etmezler. Duymak istemeyecekleri şeyler çıkabilir karşılarına.
Sigara içenlerin duymak istemeyecekleri belki de tablolar çıkacak karşılarına. Ama sigarayı bırakmalarına vesile olmuş oluruz en azından hocam.
İnşallah öyle olursa bütün programlarımızın tamamı için bir hayra vesile bir iş yapmış oluruz.
İnşallah hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının sonuna geldik. Bir sonraki programı İple çekiyoruz. Sizlerle görüşmeyi umut ediyoruz. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.